Galataport İstanbul Podcast serisine hoş geldiniz dostlar. Ben Bora Hoşver. Bugün yine son derece keyifli bir konuda sohbet edeceğiz. Enerjimiz çok yüksek olacak buna eminim. Bütünsel sağlık, well-being, Ayurveda gibi herkesin az çok konuştuğu ama belki de pek az bildiğimiz bir konudan, benim de özellikle çok iyi olmadığım bir konudan bahsedeceğiz. Konuğumuz Ebru Şinik. Kendisi well-being uzmanı, Ayurveda eğitmeni ve bütünsel sağlık yazarı. Ebru, samimiyetine istinaden sana podcastimiz boyunca senli benli konuşacağız.
Lütfen Bora, zaman, merhaba.
Hoş geldin Ebru, nasılsın?
Hoş bulduk. Bora, çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Yeni haftaya harika bir enerjiyle girdik.
Müthiş. O zaman ilk baştan bizim son derece klasik bir sorumuz var. Ebru Şinik kimdir? İlk ayurvedik yaşam danışmanı ne demektir? Bize biraz kendinden ve hikayenden bahsetsene, serüveninden.
Teşekkür ediyorum. Ben de sizler gibi profesyonel hayattan geliyorum. İMKB, daha sonra yabancı bir danışmanlık firmasında uzun yıllar çalıştım. Ama ondan sonra da bir stresin bedenimde ve zihnimde yarattığı sorunlar nedeniyle kendimi tedavi etmek zorunda kaldım. Bu da ilaçlarla değil. İlaçlarla yapmak istemedim. Dedim ki işte koruyucu tıp diye bir şey var dünyada. Onu araştırayım. Bu adamlar ne yapıyor? Ve araştırmalarım neticesinde Batı tıbbı ile sentezlenmiş çok ciddi protokollere ulaştım. Doktor Deepak Chopra'nın yanına gittim. California Chopra Center Üniversitesi'nde 3 yıl önce meditasyon, daha sonra Ayurveda bölümlerini bitirdim. Ayurveda 3500 ila 5000 yıllık hem bir koruyucu tıp hem de bütüncül bir tıp sistemidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu gezegende tanıdığı 3 tıp sisteminden birisidir. Alopatik tıp, yani bildiğimiz bizim hastanelerde uygulanan klasik Batı tıbbı, Çin tıbbı ve Ayurveda tıbbı. Ben Ayurveda tıbbını koruyucu tıp tarafında eğitim aldım. Daha sonra da Türkiye'ye gelip Yükselen Çağ Wellbeing Akademi'yi kurdum. 12 yıl önce oluyor bu. Ve bu akademi çatısı altında şu anda Avrupa'daki ilk well-being uzmanlığı sertifika programının liderliğini yürütmekle birlikte, onun haricinde 3 tane daha yeni çağ tıp yaklaşımları dediğim, artık koruyucu tıp, halk sağlığı, beden zihin tıbbı denilen yeni meslek edindirme sertifika programlarını Gedik Üniversitesi ile birlikte sertifalandırarak akademimiz yapıyor. Kısaca işte kitaplar yazıyorum.
Eğitimlerimize
katılma şansı olmayan kişiler için sosyal medyadan ve her türlü mecradan olabildiğince bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Bora, çok teşekkür ederim o yüzden. Galataport'un da podcastlerine misafir olmak benim için onur verici.
Bizim için de büyük keyif. Şu cümlende en az 3 kere koruyucu tıp dedin. Mutlaka bilenler vardır ama hani Batı biraz daha reaktif ve iyileştirmek üzerine, Doğu sanki birazcık daha sağlıklı halini koruması üzerine yapıyor. Bu ikinciye giriyor değil mi, koruyucu tıp? Biraz onu açar mısın?
Evet. Ya koruyucu tıp şu aslında. Doğduğumuz andan itibaren hepimizin farklı fıtratları var. Buna Ayurveda tıbbında dosha deniyor. Dosha, beden ve zihin birleşimi neticesinde oluşan bünye tipi demek. Ve Ayurveda tıbbına göre Bora, 3 tane ana beden ve zihin tipi var. İşte vata, pita, kafa deniyor. Şimdi konu şu aslında, bunu çok uzatmayacağım. Eğer siz doğuştan sahip olduğunuz fıtratınızı bilirseniz, merkezi sinir sisteminizin çalışma eğilimleri, sindirim sisteminizin çalışma eğilimlerini de bilirsiniz. Ve buna göre önlem alabilirsiniz. Mesela çok yıllar önce intolerans testleri çok modaydı, hatırlar mısın?
Tabii ki de.
Yani herkes koşa koşa. Şimdi bu intolerans testleri dediğimiz şey, hepimizin sindirim sistemi çalışma eğilimi farklı. Sen kırmızı eti 8 saate öğütürsün, ben 36 saatte öğütürüm gibi. Tamam mı? Şimdi eğer biz bunları bilirsek, yani bizim matematiksel formülümüzü, kullanma kılavuzumuzu bilirsek, işte Ayurveda'nın koruyucu tıbbı burada göreve geliyor. O zaman bu yaşamı çok daha keyifli, konforlu, sağlıklı ve enerjik bir rehberlik mekanizmasına da sahip olabiliriz. Ayurveda'nın koruyucu tıp tarafı bu.
O senin hep dediğin hani iyi ol, mutlu ol herhalde, evet. Özetle bu dediğini açıklıyor. O zaman 3 tip insan fıtratı var. Ve biz hangi fıtratta dahil olduğumuzu anlarsak belki çok daha bilinçli yaşayabiliriz ve sağlıklı olma halini daha uzun sürdürebiliriz diyorsun sen.
Evet, ben demiyorum. Bunu 5000 yıldır.
Tabii,
ben demiyorum. 5000 yıldır insanlığın deneyiminden, süzgecinden, eleğinden geçmiş müthiş bir bilgi derinliği var burada. 3 ana tip var ama tabii alt kırılımları var bunların. Ben kafa karıştırmamak için şimdi ona girmiyorum. Ama bir de şöyle bir şey var. Mesela illa bünye tipinizi bulmak zorunda değilsiniz. Bilmek zorunda değilsiniz. Yani bu doşaların mevsimleri de var. Mesela biz şimdi Ekim'den itibaren Mart'a kadar Vata dediğimiz bir mevsime giriyoruz. Vata'nın, Vata doşanın yönetiminde. Yani kış, soğuk, rüzgar, bu tüm insanlar için geçerli olan o mevsimde ana bir beslenme şekilleri var. Ana stres yönetimi teknikleri var. Bunların hepsi aslında giriyor bu ara.
Peki buradan bütünsel sağlık, hani bütünsel sağlık durduğu zaman insanın aklında bir şey oluşuyor. Yani fiziksel, evet, ruhsal ve mental sağlık.
Çok
ama mutlaka
doğru.
Bunun birazcık daha bir detayı vardır. Biz bütünsel sağlık okuduğumuzda, duyduğumuzda ne kalsın aklımızda? Yani ne bekleyelim bu konuda?
Ya Bora, bütünsel sağlık duyduğunuzda aslında şu olmalı. Sağlıklı olabilmek sadece yediklerinizin kalitesine dikkat etmekle maalesef olmuyor. Maalesef. Yani siz bütün gün sağlıklı beslenme, 365 gün sağlıklı beslenme ilkelerine göre menü seçimlerinizi yapabilirsiniz. Kaldı ki bu bünye tipinize uygun mu? O ayrıca tartışılır. Yani mesela brokoli bana çok gaz yaparken sana yapmayabilir gibi. Tamam. O sağlıklı beslenmeyi de açmam lazım. Yapar çünkü, yapar. Mesela onun kakuleli pişirilmesi lazım. Ayurveda orada bu devreye giriyor. Ama bütünsel sağlık dediğiniz zaman hem fizyolojik bedende, hem dediğin gibi mental yani zihinsel bedende, hem de ruhsal bedenlerimizde bir denge ve harmoniden söz ediyoruz. Yani ben bütün gün sağlıklı beslenebilirim ama belki psikolojik sorunlarım var, mental problemlerim var. Şimdi beslenme onu çözebilecek mi? Eğer stres yönetimi tekniği yapmıyorsan veya bir takım duygusal detoks protokollerini uygulamıyorsan, hayır. Her şey düşünceyle başlar. Biz düşüncelerimizle oluşturuyoruz kendimizi.
Aslında bak, bu geçen biz kendi aramızda da konuşuyorduk. Sağlık nedir de belki çok çok sınırlı açıklıyoruz. Hele hele sigortacılık sektöründe iş daha da belki de vahim. Sadece başı ağrıyınca ya da kolu kırılınca sağlıksız. Ama kimse mental ve ruhsal durumundaki o iniş çıkışları henüz sağlık adı altında değerlendirmiyor. Değil mi? Bir de bu var.
Değerlendiriyor. Mesela integratif medisin dediğimiz tıp dalı bunu değerlendiriyor. Aynı zamanda fonksiyonel tıp Türkiye'de de son derece yaygınlaşmaya başladı. Fonksiyonel tıp doktorları da bu konuyu son derece ciddi alarak anamnez raporu dediğimiz hastalarının bütün yaşam hikayelerini dinleyerek çıkardığı raporda duygusal sağlığa çok ciddi yer veriyorlar. Ayurveda da bunu 5000 yıldır yapıyor.
Kadim bir bilgiyi belki şimdi yeni yeni tekrar filizlendiriyoruz. Genlerimiz kaderimiz değildir demişsin. Bununla da ilgili yine ben eskiden olsa genlerimiz kaderimizdir derdim ama seninle ilgili yazıları okuduktan sonra ulan galiba genlerimiz kaderimiz değildir'e de yaklaşacağım. Biraz da bunu açsana. Çünkü ilk etapta insan geninde ne varsa, genetik hastalıklar, işte anneden babadan geçen hastalıklar veya bazı karakteristik özellikler, beslenme yatkınlığı ilk başta genimde varsa vardır. Ama galiba olmaya da bilir diyorsun. Burayı açar mısın?
Şöyle, evet tabii ki de genimizde var. Atalarımızdan genetik kodlar elbette devralıyoruz. Birincisi genlerimiz kaderimiz değildir. Ben söylemiyorum. Ben bir bilim insanı değilim. Ben sadece bir elçiyim. Bilim insanlarının yaptığı klinik araştırma neticelerini halkın anlayacağı lisanda gündelik hayatlarına nasıl entegre edebileceklerini anlatan sadece bir elçiyim. 2009 yılında Nobel Tıp Ödülünü alan Profesör Doktor Elizabeth Blackburn genlerimizin kaderimiz olmadığını belirledi. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Genlerimiz sadece eğilimlerimizi belirler. Eğilimleri. Epigenetik denilen bir bilim var Bora. Epigenetik Latince gen üzeri demek. Ve bir genin 35 bin farklı ifadesi var. Dolayısıyla atalarımızdan olumlu veya olumsuz olarak etiketleyebileceğimiz bir sürü bilgiyi tabii ki de devraldık elbette. Ama epigenomlar, genlerin üzerindeki mekanizmaya sahip olan epigenomlar o genin içindeki hangi bilgiyi açığa çıkaracağını belirler. Dolayısıyla bir genin 35 bin farklı ifadesi varsa epigenetik mekanizmamız acaba o 35 bin ifadeden olumlu veya olumsuz hangisini tezahür ettireceğine karar veriyor. Şimdi epigenetik mekanizmada bizim günlük olarak yaptığımız son derece basit, hiç önemsemediğimiz günlük seçimlerle klinik ortamda sadece 2 saatte ifadesini değiştiriyor. O yüzden genlerimiz kaderimiz değil.
Yani biz epigenetik halimize müdahale edebilir miyiz bir takım
elbette, tavır ve davranışlar? Elbette. Benim genleriniz kaderiniz değildir kitabımda anlattığım her şey epigenetik mekanizmanızı nasıl yönetebilirsiniz, nasıl kendinizin en iyi versiyonunu bu yaşamda yaratabilirsiniz. Onunla ilgili bir kitap o.
Ürkütücü bir kesinlik var söylediğinde. İnsan kendinin epigenomlarına müdahale edebileceğini düşündüğünde bir yandan da suçlu hissediyor. Yapabileceğim bir şeyi niye yapmayacağım diye. Onu şuna bağlayacağım. Hep beslenme ve benzeri diyorsun ama yine hem okurken hem de hazırlanırken uyku, hareket, stres yönetimi ve benzeri pek çok değişken var. Yine kabaca tabii ki de şu anda detaya giremeyiz ama epigenetik halimize müdahalede bunların bir etki ağırlıklandırması var mı yoksa hepsi dengede mi? Sıralasan nasıl sıralardı?
Var. Var. Bora. Nedir? Süper. Nedir? Sağ ol. Bir. Şimdi çok basit anlatayım. Bizim fizyolojimiz için en önemli mekanizmalardan bir tanesi nedir? Bağışıklık sistemi. İmmün sistemi. Yani bağışıklık sistemimiz güçlüyse hastalıklara karşı çok ciddi bir kalkanımız olur. Sonuçta mesela kanser hücresinden bahsedeyim. Kanser hücresi zaten bütün insanlarda var. Öyle bir şey yok ki yani. Kanser hücresi zaten var. Bağışıklık sistemimiz gücüyle sürekli onları tahliye ediyor bedenden. Bu kadar basit. Şimdi immün sisteminin, demek ki immün sistemini güçlü tutmak bizim gündelik yaşam konforumuzu, mutluluğumuzu, enerjimizi yüksek tutmak için son derece önemli. Psikolojimizi de. İmmün sisteminin en önemli belirleyicisi bir, sirkadiyen ritimlere göre uyku uyumaktır. Kaliteli uyku. Bu bir. İki, sırayla gidiyorum. Yani evet. Önem sırasına göre gidiyorum. İki, stres yönetimi. Yani bak beslenme iki numarada değil, stres yönetimi. Yani sen bütün gün zeytinyağı üzerine dökülmüş haşlanmış sebze ve beyaz tavuk eti yiyebilirsin neyse. Ama eğer ofiste bütün gün amigdalan, yani bizim varlık halimizi hayatta tutmakla görevli olan en ilkel organımız stres salgılıyorsa ve böbrek üstü bezlerine sürekli optimal seviyelerin üzerinde stres hormonu salgılaması emrini veriyorsa zaten düzgün diğer fizyolojik sistemlerin zaten düzgün çalışamaz. Tamam, o yüzden stres yönetimi. Yani aha, sindiremez bile o haşlanmış sebzeyi bile sindirim sistemi sindiremez, o zehir olur. 3. Tabii ki de temiz beslenme ilkeleri. Temiz beslenme ilkeleri birçok şey için önemli. Burada çok hani detaya girmek istemiyorum. Sorarsan girerim zamanımız kalırsa. Çünkü temiz beslenme ilkeleri ne göre beslendiğimiz takdirde immün sistemi için en önemli hormon olan melatonin hormonu, gece boyunca salgılananın melatonin hormonunun ham maddelerinden bir tanesi ve en önemlisi daha doğrusu serotonin ve onun da ham maddesi triptofandır, o sindirim sistemine dayandığı için ve hareket etmek ve bütün bunları yaptın Bora.
Evet.
Sirkadiyen ritimlere göre uyudun. Ondan sonra stres yönetimi, işte meditasyon, burundan alınıp verilen kontrollü ve 5 dakika bir nefes tekniklerini gündelik hayatına ekledin. İşte 15-20 dakika meditasyon yaptın veya herhangi bir mindfulness egzersizi yaptın. İşte omurga sağlığına yönelik haftada 2 pilatese gittin. Sabah işte yürüyorsunuz Galata Port'ta. 2 tur dönüyorsunuz 5 kilometre.
Tabii ortalama 10-15 bin adımımız var.
Muhteşem. Bunların hepsini yaptı. Yaptı ama hayatında hiç sevgi yok, şefkat yok. Çöp. Hepsi çöp. Yani bunların hepsi sıralama. Tamam.
Notlarımı aldım. Müthiş.
Teşekkür ederim.
Bağışıklık sistemini üstte tutacak uyku. O uykuyun önüne bir sıfat koysun. Ne uykusu diyorsun? Ben onu atlıyorum her seferinde.
Hani sirkadiyen ritim. Yani
evet.
Güneşe göre uyuyacaksın. Aha. Yani aha, güneş battıktan birkaç saat sonra yatıp güneşle birlikte kalkacaksın veya güneş doğarken kalkacaksın veya güneş doğduktan en fazla bir saat içinde kalkacaksın. Yani bunun sebebi de şu. Çünkü bizim bedenimizdeki mekanizmalar, hücreler ve protein sentezleri bizim işten gece 1'de gelip sabah 6'da toplantımız olduğuna göre çalışmıyor. Bu bütün hücrelerimiz ışığın dalga boyuna göre görevlerini değiştirir, vazifelerini değiştirir. O da güneş ışığı. Yani zaten mesela Aziz Sancar'ın Nobel Kimya Ödülü almasının konusu budur. Işığın dalga boyuna göre günün belli saatlerinde aynı hücrenin, aynı dokuların protein sentezlerini değiştirdiğini ispat etti. O yüzden buna göre Bora, yaklaşık ortalama gece 10'dan sabah 2'ye kadar 4 saatlik dilimde fizyolojik beden her 24 saatte bir kendini rejüvene etme, rejenere etme, detoks mekanizmalarını çalıştırarak yenileme sürecini alır. Gece 2'den 4'e kadar da bilinçaltı detoks yapılır. Yani işte ben gece 1'de yatıyorum, 7'de kalkıyorum, 6 saat uyku bana yetiyor diyen arkadaşlar, geçmiş olsun. Belli bir yaştan sonra çok hızlı hücresel dejenerasyonla karşılaşmak zorunda kalacaklar. Üzgünüm. Bu science.
Doğru. Evet. Kötü de olsa doğruyu söyleyelim diyorsun. Bir satır arandan şeyi yakalım. 2 ile 4 arasında bilinçsel detoks diyorsun. Bir de yine senin yazılarında ve elçiliğini yaptığın konularda duygusal detoks kavramına da evet, sıklıkla rastladım. Onu biraz detaylandırabilir misin? Bilinçsel detoksu biraz anlar gibi olduk. 2 ile 4 arasında hani beyin rüya gördüğünde, arayam uykusunda ve benzerinde bir kütüphanedeki kitapları düzenliyor. Duygusal detoks.
Aynen öyle. Şimdi şöyle, gündelik olarak hepimizin hayatında stres faktörleri olabilir. Sonuçta burası dünya, cennet değil. Dolayısıyla stresi nasıl karşıladığımız ve bizde stres etkisi yaratma potansiyeli olan olaylar karşısındaki tepkilerimiz ve onları o anlarda verdiğimiz seçimler bizim hayatımızı şekillendiriyor zaten, yani bu kadar basit. Duygusal detoks şu durumlarda lazım. Gündelik olarak yaptığımız burundan alınıp verilen kontrollü ve nefes teknikleri ve meditasyon egzersizleriyle gündelik stres faktörlerinin bedenimizde ve zihnimizde yaratma potansiyeli olan tahribatları çok kolaylıkla tahliye edebiliriz bedenimizden. Fakat bazen öyle travmatik şeyler yaşayabiliriz ki, yani büyük hayal kırıklıkları, hüsranlar, üzüntüler, şok edici üzüntülü haberler, bunları amigdala kendisi tahliye edemez. Yani o gece normal 24 saatlik sirkadiyen ritminde onu metabolize etmesi, hazmetmesi mümkün değil. İşte orada devreye, bize burada ekstra yardımcı olacak, bilinçaltını rahatsız etmeyecek, halının altına süpürmek zorunda kalmayacağımız, hazmedemediğimiz, metabolize edemediğimiz duygularımız, düşüncelerimiz, yaşanmışlıklarımız, anılarımız aklımıza geldiğinde şu boğazımızın düğümlenmediği, dudaklarımızın titremediği, gözümüzden kontrol dışında yaş akmadığı noktaya getirebilmeliyiz bilinçaltını ve kötü hafızalarımızın kayıt merkezidir aynı zamanda. İşte bunun için yaptığımız farklı detoks protokolleri mevcut.
Şiir gibi konuşuyorsun. Yani her birini, insan seni dinlerken tekrar edeceğim, kendimi suçlu hissediyor. Yapılabilecek bu kadar şey varken ve kolayca yapılabilecek şey varken bunları yapmama halini daha fazla sürdüremeyeceğim herhalde podcast'ten sonra özel olarak.
Boracığım, Wellbeing Ajandam'dan al hemen. Genleriniz Kaderiniz Değil kitabıyla birlikte her güne ben orada 10 rutin yazdım. O 10 rutinden 3'ünü yapsan kendini çok iyi hissedersin.
Alacağım. Keyifli bir soru cevap bölümüne geçmeden önce bir de şundan senden ufak tipler alabilirsek, sonradan kitaplarını da alacağız, söz veriyoruz. Yaşlanmak demiyoruz zaten, yaş almak diyoruz. O yaş alma sürecinde genel sağlığımızı korumak için farkındalığımızı arttırmamız lazım. Zaten bir 20 dakikadır da bunu konuşuyoruz. Burada da ufak tipler verebilir misin? Yani farkındalığımızı nasıl arttırırız ve daha da önemlisi bu halimizi nasıl koruruz?
Güzel. Şimdi Ayurveda'nın amacı farkındalığı yükselterek sağaltım sağlamak, sağaltım şifalanma demek. Yani şöyle, Ayurveda patolojik bir rahatsızlık olmadığı sürece onu yeme, bunu yeme diye yasaklar koymaz. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki bilinçaltı dediğimiz şey, subconscious, aslında komuta edicidir. Yani bizim gündelik hayatımızdaki vermiş olduğumuz kararların %95'i bilinçaltından çıkar. Bu sağ ve sol beyin lobumuzun olduğu, entelektüel zekamızın yer aldığı prefrontal korteks dediğimiz buradan çıkmıyor. Bilinçaltından çıkıyor. Şimdi dolayısıyla farkındalık yükselişleri, mindfulness denilen yaşamdaki her konuyla ilgili farkındalığı yükselten bir sürü teknik var. Yüzlerce meditasyon tekniği var. Onlarca burundan alınıp verilen kontrollü ve ritmik nefes egzersizleri var. Daha farklı egzersizler var. Fakat biz bilimsel araştırmalara döndüğümüzde ya farkındalık egzersizleri o kadar çok var ki, yani human stress response dediğimiz şey Homo sapiens'in sahip olduğu stres tepkisini nasıl azaltabiliriz? Hangi uygulamalar bu stres tepkisini düzenli olarak regüle eder ve kişi de bunları azaltır'a baktığımızda Bora yüzlerce teknik var. Ama bilimsel araştırmalara baktığımızda bunlardan en hızlı, en efektif, en sürdürülebilir olanlarını meditasyon egzersizleri ve pranayama denilen yoga ilmine dayalı burundan alınıp verilen nefes teknikleri olduğunu yüzlerce değil binlerce araştırmayla görüyoruz. Dolayısıyla ben her zaman şunu diyorum. Hiçbir ruh bu dünyaya işte hayatı boyunca hastalıklarla boğuşsun, ondan sonra acılar içinde çeksin. Yani böyle bunun için gelmiyoruz. Hepimizin, tabii karmaya girmek istemiyorum ama hepimizin bu yaşamda kendinin en iyi versiyonunu oluşturma doğum hakkı var. Şimdi bu hak var. Çünkü epigenetik mekanizma var. Ya o zaman biz bu hakkımızı niye kullanmıyoruz? Yani bu bana çok aptalca geliyor, özür dilerim ama biliyorum zaten ben neyi yaparsam epigenetik mekanizmamın nasıl, yani minimum yaptığım zaman elde edebileceklerim belli zaten. Gündelik yüzden rutinler Bora. Gündelik rutinler çok önemli.
Stres diyoruz ya, hep onu negatif olarak kullanıyoruz ama sen Homo sapiens'e kadar, yani birkaç 10.000 yıl öncesine kadar gittin. Stresin de hiç olmaması diye bir durum da yok. Değil mi?
Vücudun ya öyle bir şeyden bahsetmiyorum zaten.
Evet.
Şundan bahsediyorum bak şimdi. Şimdi gece uyurken melatonin yükselirken stres hormonları zaten baskılanır. Çünkü uyumam lazım, vücudumun şarj olması lazım ama beni güne hazırlayan gene stres hormonu. Yani sabah evet. 4, 5, 6 gibi melatonin düşerken stres hormonu böbrek üstü bezlerinden yükselir ki ben güne uyanayım. Süper. Ama bizim bahsettiğimiz stres bu değil.
O değil. Hı-hı.
Bizim bahsettiğimiz stres ihtiyacı, yani yaşamamız ve gündelik yaşam beta beyin frekansında gündelik olarak sürdürmemiz gereken yaşam haricinde, yaşamın çok daha üstünde kanımızda stres hormonunun optimal seviyelerinde seyretmesinden bahsediyoruz. İşte böyle bir şey olduğu zaman fiziksel ve zihinsel bir çok hızlı ve bir ciddi tahribat ve çöküş başlıyor.
Ve sürdürülemez. Sonrasında iş depresyona ve bir takım
fiziksel, ya ne başlıyor ruhsal, biliyor musun?
Mental arızalara kadar gidiyor.
Evet ya Bora, başlayan ne biliyor musun? Enflamasyon. Başlayan enflamasyon. Yani bütün bunlar, yani aslında bak bütün koruyucu tıbbın yaptığı şey ve bütün alopatik tıpta da batı tıbbı doktorlarının da bahsettiği şey şu. Arkadaşlar, vücudunuzdaki enflamasyon oranını düşürün. Vücudunuzdaki enflamasyon oranını düşürün. Çünkü enflamasyon ne kadar yüksekse immün sistemi o kadar baskılanır ve biz her bütün zararlara karşı açık hale geliriz. E ben enflamasyonumu nasıl düşürebilirim? Oksijen soluyorum ya her an zaten. Oksijenin kendisi zaten acayip enflamatif, yani doğru kullanılmazsa. Tabii. Yani sonuçta serbest radikal. Oksijen yıkar geçer yani. Nasıl? İşte uykuyla, temiz beslenerek, hareket ederek, stres yönetimi yaparak, hayatında severek, sevgiyi bilerek, paylaşarak, paylaşmak en büyük mutluluklardan bir tanesi.
Aslında dediğim gibi hepimiz belki de bunun bilincindeyiz, farkındayız ama ya önemsemiyoruz ya işimiz, düşünce bunları önemser hale geliyoruz. Keşke o yumurta kapıya dayanmadan önce bu farkındalığa erişip bunu sürdürsek, o zaman sağlıklı olma halini çok daha fazla sürdürebilen toplumlar, topluluklar haline geliriz. Bu biraz da kabaca bir özet oldu. Çünkü şimdi podcast'in biraz eğlenceli, hızlı ve neşeli bir kısmına geçiyoruz. Yoksa sabaha kadar konuşuruz ama konuşmayalım. O zaman da çok uzun olur. Şöyle bir şey yapacağız. Bir dakikada sana 5 tane soru, böyle bir boşluk doldurma gibi bir şey diyeceğim. Sen de bana hızlıca aklına geleni söyleyeceksin, tamam mı? Bir nevi oyun oynayacağız.
Yapma. Evet. Hazır mısın? Takım yaramaz sorular sorma.
Stres ormanı çıktı mı birazcık, hazır mıyız? Başlıyoruz o zaman hazırsan. 1. Günüme nokta nokta ile başlarım.
Günüme dil toksin sıyırıcı aparatımla dilimin üzerinde biriken bütün gece boyunca toksin tabakasını sıyırıp atarak ve 6 dakikalık metabolizmamı hızlandıran nefes teknikleriyle başlarım.
Buna döneceğiz ama şu anda bir dakikalık oyunumuz devam ediyor. Hayatta daha mutlu olmak için tıt tıt tıt.
Kendinizi sevin ve değer verin.
Benim için sağlık.
Yaşamdaki yani hem tüm beden sağlık, tüm bedenlerimde ve tüm ilişkilerimde bir denge ve harmoni tesis edebilmektir.
Doğru nefes almak şudur dersen.
Doğru nefes almak için ağzınızı kapatın, burnunuzu açın.
Peki son soru. Hayatımın dönüm noktası şu oldu deseydin ne derdin?
Meditasyonla tanıştığım gün.
Teşekkürler, müthiş geçti bir dakika. Şimdi birinci soruya dönelim. Son sorumuz da o olsun. Günüme ben esniyerek, nefes alarak, ne bileyim ben perdeleri açarak başlarım derdim. Ben kendi sınırlı bilgimle ama sen öyle teknik ve ama bir o kadar da kolay bir şey söyledin ki sanırım. Onu biraz açar mısın?
Dil toksin sıyırıcı aparat.
Evet.
Evet. Dil sağlığın göstergesidir. Hatırlar mısın? Ben senin kaç doğumlu olduğunu bilmiyorum ama ben çocukluğumda gittiğimde doktora dilini göster derlerdi.
Tabii.
Çünkü dilden sağlık taraması yapılır. Şimdi az önce bahsettiğim gece boyunca gece 10'dan sabah 4'e kadar 6 saatlik bir sirkadiyen 24 saatlik sirkadiyen ritim içinde beden kendini yenileme sürecini alır dedim ya. İşte bu süreç esnasında sindirim sisteminin temizlenmesi de son derece önemlidir ve lenfatik drenaj sistemimizin yani cildimiz boyunca uzanan bedenimizin en büyük detoks mekanizmasıdır zaten. Bir takım eğer biz kişi bir önceki gün sindirim sistemi eğilimine yönelik neni kombinasyonları yemediyse, onu zorlayıcı bir şeyler yediyse veya madde kullanımları varsa veya çok fazla ilaç kullanıyorsa veya çok fazla kafasına göre gıda ve besin takviyeleri alıyorsa veya çok sigara içiyorsa, çok alkol içiyorsa ben bunu sürdürürüm yani. Yani toksin bedenine ve zihnine toksin özellikle toksin alımını sürdürüyorsa bunu sabah kalktığınızda dün yaptıklarınızın, yediklerinizin, içtiklerinizin ve dünkü gündelik rutininizin sabah kalktığınızda dilinizi çıkararak dışarı bunu size nasıl bir etki yarattığını bedeninizde test edebilirsiniz. Çok basit. Eğer dilinizin üzerindeki grimsi, beyazımsı, acımsı, tırak, batıcı o metalik tabaka ne kadar kalınsa dün yaptıklarınız bedeninize iyi gelmemiş demektir. Ne kadar az ise o yolda doğru devam edin demektir. Yani çünkü sindirim sisteminde tam metabolize olmamış atom altı toksik yüklerin bir kısmı gece boyunca o rejuvenasyon sürecinde, rejenerasyon sürecinde dilin üzerine gelip yerleşir. O yüzden bunu da dilimizin üzerine diş fırçasıyla değil, o çünkü toksik tabaka yağlı bir tabakadır. Kesinlikle bir aparat ile sıyrılarak bedenden tahliyesi sizi gün boyunca kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlar.
Ebru, podcast'ten sonra hızlıca banyoya gidiyorum ve dilime bakacağım.
sabah bakman lazım. Bu saatte olmaz.
Ha, şu anda çok mu geç?
Hiç, tabii. Yani sabah hiçbir şey yemeden, içmeden.
Tamam, şartı da o. Müthiş bir sohbet oldu. Konuşacak çok şey var. Belki ikincisi, üçüncüsünü yaparız ama ben kabaca özetliyorum. Kendini tedavi etmek için bu serüvene başlayan Ebru Şini'nin hikayesini dinledik. Koruyucu tıptan bahsettik. Sağlıklı olmak sadece beslenmeyle değil, uyku, stres yönetimi, temiz beslenme, hareket etmek, bağışıklık sistemi kilit olan nokta. Epigenetik konusuna girdik. O konuyla ilgili biraz okuma ihtiyacım olduğunu fark ettim. Bütün kararlarımızın %95'ini bilinçaltına verdiğimiz biraz ürkütücü ama bir o kadar da doğru bilgi. Müthiş bir sohbet oldu. Çok enerjikti. Kapatmadan önce hani şunu eklemezsem içimde kalır dediğim bir şey var mı Ebru?
Yok yani o kadar güzel yerinde sorular vardı ki. Bora ben 7 saat hiç durmadan konuşuyorum. Biliyorsun ders veriyorum sürekli akademide. Evet. Ben anlatmayı seviyorum, paylaşmayı seviyorum. Ben bakın arkadaşlar bana iyi geldi, size de iyi gelsinci bir insanım. Hı hı. O yüzden ben sadece o zaman şöyle bitireyim. İlla bir şey demem gerekiyorsa. Nefes aldığımız, su içmeye devam ettiğimiz, yemek yemeye devam ettiğimiz sürece geçtiğidir. Her an, her dakika kendimizin en iyi versiyonunu yaratmaya karar vererek başlayabiliriz. Çünkü bedenimiz evrenin aynen kendisi gibi dinamik bir süreç. Her şey değişiyor. Bütün bedenlerimiz sürekli değişim içinde. Statik bir yapı değil. O yüzden Geç değil arkadaşlar, geç değil hiçbir zaman. Yeter ki siz niyetine girin. Niyet çok önemli.
Of, güzel bir final oldu. Bunun üzerine bir özetle ve benzeriyle hiç kirletmeyeceğim. Tertemiz bir final oldu. Çok teşekkür ediyoruz Ebru Şinik tekrar. Galataport İstanbul Podcast serisine devam edeceğiz. Yepyeni konuklarla farklı kültürler üzerine sohbet edeceğiz. Galataport İstanbul'u Galataport İstanbul Instagram sayfamızdan ve podcastlerimizde Spotify'dan takip etmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler.